Efendim merhabalar. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçen hafta Osmanlı Devleti içerisinde tarihinde yaşanan bazı askeri kalkışmaları, darbe girişimlerini konuşuyorduk, örnekler üzerinden konuşuyorduk. Maalesef bizim tarihimiz Cumhuriyet'le sınırlı olmamakla beraber Osmanlı İmparatorluğu içerisinde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlamak üzere pek çok askeri girişimi yaşadı. Tarihimizde buna ilişkin pek çok örnek olay var. Bu olayları konuşmak, değerlendirmek inanıyorum ki önümüzdeki süreci anlama ve inşa etme açısından yararlı olacak. Biz de dilimiz döndüğünce değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte bu olayları da gündeme getirmek ve hafızalarımızı tazelemek istiyoruz. Abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Çok teşekkür ederim.
Geçen hafta en son Sultan II. Selim'in tahta geçiş sürecinde Kanuni Sultan Süleyman Han'ın vefatı vesilesiyle yaşanan olayları konuşuyorduk. İsterseniz buradan devam edelim.
Evet. Evet İbrahim'ciğim sen çok güzel bir giriş yaptın. Bu gerçekten de geçmişte ordu ile devlet arasında olan ilişkilerdeki bazı sorunların anlaşılmasının hem bugünü hem de yarınımızı ışık tutması açısından gerçekten önemli. Bu biz de zaten bütün bu temel olayları en başından itibaren değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet, II. Selim Han'ın tahta çıkış sürecinde tabii Kanuni Sultan Süleyman Han uzun bir 46 yıllık bir iktidar döneminden sonra zikât var önlerinde. Kalenin fethedildiğini göremeden ne yazık ki 1566 senesinde kale düşmek üzereydi yalnız. Tabii kalenin düşeceğini biliyordu mübarek o vefatından önce zaten ondan emindi. Fakat onun vefatından kısa bir süre sonra kale düştü. Hatta Vezir-i Azam Sokulu Mehmet Paşa Süleyman Han'ın kalenin düşmesinden kısa bir süre önce vefatını askerden gizleyebilmek için olağanüstü bir çaba gösterdiğini görüyoruz. Sultanın hala yaşadığına askeri ikna edebilmek için askeri o gün vefatından ertesi sabahında akşama kadar kale düşmek üzere asker padişahını görmek istiyor. Akşam alacasında bir dublör kullanarak Kanuni Sultan Süleyman Han'ın halen hayatta olduğu izlenimini verdi ve askeri hem moral verdi hem de vefatına dair aniden bir fısıltının ortada gezip tam da kalenin düşmesinden önce askerin maneviyatını yerle bir etmesine bu şekilde de mani olmuş oldu. Hı hı. Derhal Sokollu Mehmet Paşa Kütahya'daki Şehzade Selim Han'a bir name gönderdi. Hem fethi bildirip tebrik etti hem de Süleyman Han'ın vefatını bildirerek elinden geldiğince acil bir şekilde derhal bölgeye gelmesini ve tahtı devralmasını kendisine haber verdi. Hı hı. Tabii mektubun ulaştırılması kimi kaynaklar 15 gün, kimi kaynaklar 12 gün gibi bir süre veriyorlar. Ama aşağı yukarı o sürelerde İbrahim'ciğim Kütahya'da 2. Selim Han, Şehzade Selim o dönemde kendisine şeyi haberi aldı. O sırada avda olduğu söyleniyor kendisine. Hemen şehre dönüyor. Tabii o gün gelen bu haberle birlikte aynı zamanda Cuma günüymüş bu haberi aldığı sırada. Hı hı. Şehirdeki bütün camilere haberler gönderiliyor ve hutbe o gün Cuma'dan itibaren 2. Selim Han adına okunuyor. Kütahya'dan 2. Selim Han kuvvetli 5000 kişilik bir maiyetle seçkin askerleri ve yanındaki devlet adamlarıyla birlikte ayrılıyor. Tabii ilk şaşkınlığı yaşıyor burada. Çünkü şunu görüyor ki İstanbul'da tabii o hani kendisine haber verildi. Kendisi Kütahya'da tabii bütün camilerde cuma hutbesi okunmuş. Hı hı. Kendisinin İstanbul'da bu haberin çok daha önceden yayılmış olduğunu düşünürken bir bakıyor ki İstanbul'a Boğaz'da indiğinde tekneden indiğinde İbrahim'cim bir bakıyor ki İstanbul'da şey yok. Ne bir matem hali var, ne böyle bir kendisini karşılamaya gelen bir yetkili kişi var. Yani İstanbul'un bu vefattan, böyle önemli bir vefattan kimsenin haberi yok henüz. Evet. Bir tek Sokolu Mehmet Paşa'nın şehirde bıraktığı muhafız, şehir muhafızı İskender Paşa var. Bu olaydan haberdar edilmiş. Fakat tabii o da haberi gizliyor. Hatta haberlerde şöyle geçiyor. İskender Paşa haberi aldığında kendisine çok üstü kapalı bir şekilde bir Sokollu Mehmet Paşa bir name gönderiyor. İskender Paşa mektubu okuduğunda ne olduğunu anlamıyor. Yani bu üstü yani öyle örtülü yazılmış ki. Tabii yani şeyin korkusundan dehşet yani Yeniçeri korkusundan ifadelerin örtülü olmasından dolayı İskender Paşa padişahın öldüğünü anlamamış. O yüzden de Şehzade Selim Han artık tabii hani Kütahya'da artık padişah olarak kabul ediliyor. Hutbeler okunmuş. İstanbul'a bir tekrar bir şehzade gibi geliyor fakat tamamen herkes olan bitenden habersiz. Yani İskender Paşa'nın bile olandan haberi.
Dramatik bir durum değil mi aslında? Yani
çok dramatik, trajikomik tarafları tabii var. Aslında baştan sona bir trajedi de içeriyor İbrahim'ciğim. Ama tabii bazen aklıma gelip hani bunları zaman zaman düşündüğümde İbrahim'ciğim evet bu trajik, trajikomik ama aynı zamanda da Yeniçerilere bir imparatorluk da borçluydu Osmanlı hanedanı o zamanki o zamanki Türkler İbrahim'ciğim. Yani evet bu insanlar kafaları bozuldu mu işte küçük ücret artışından ya da ne bileyim mevsimlik kıyafetlerinin bir iç gün gecikmesinden işte tüfek kullanımının işte üzerlerini kirlettiğinden falan gibi ya da işte bir kale önünde 40 günden uzun durmayız ya da Yavuz Sultan Selim Han'ın uzun doğu seferlerinde onu yalnız bırakma ve isyan girişimlerine kadar evet çok tuhaf üzücü şeyleri imza attıklarını biliyoruz ama bu insanlara da Osmanlı İmparatorluğu'nda bu insanlara borçluyuz İbrahim'ciğim. Şimdi
elbette.
Bu meselenin iki birbirine 180 derece zıt tarafları olduğu açık. Ama iki taraf bu iki ucu da dengeli düşünebilmek lazım. Yoksa hem anakronizme düşeriz hem de o günü tam anlamamız imkan haricinde olur.
Ya Osmanlı İmparatorluğu'nun evet, çok gerileme dönemini, evet, yıkılış dönemini elbette komple Yeniçeri ocağına yıkmak, onların üzerine yıkmak, onları bu işin sorumlusu olarak görmek tabii ki doğru bir yaklaşım olmaz ama hani Kanuni Sultan Süleyman Han gibi bir padişahın vefatının halka aynen duyurulamaması aynen hakikaten ilginç bir şey. Osmanlı İmparatorluğu galiba pek çok kurumu, pek çok organizasyonu ehlileştirebilmiş ama askeri ehlileştirme konusunda sanırım bir takım zaaflar içerisinde diye düşünüyorum ben abi. Ne dersiniz?
Şimdi İbrahim'ciğim Türk milleti biliyorsun ordu millet.
Evet.
Ordu millet olmanın bir özelliği var. O da ordusuna, askerine hani daha modern dönemlerde Orhan Pamuk'un şeyi vardı, bir deyişi vardır. Paşalarına ve tanklarına çok hürmetli. Tabii onlar bunu biraz da kınayarak tam bir batılı bir bakış açısıyla söylüyor ama.
Evet.
Çok da yanlış değil. Söz ifadesi çok da yanlış değil. Hakikaten de öyledir İbrahim'ciğim. Bizim her ne kadar şu son 20 yıldır bir antimilitarist bir tavır gençlerde, üniversiteli gençlerde falan görülse de bir milleti oluşturan o güne kadar onu o milleti getiren asıl unsurlara sırtını dönmemesi lazım.
Elbette.
Türk milleti ordu millettir. Ordu millet de Allah'ın izniyle kalacaktır. Hatta İbrahim'ciğim bak İsrail bugün kadınlar da erkekler de 24 ay askerlik yapıyorlar. Kadınlar da yapıyorlar. Bizim eski bağcı, ben bunu hep zaman zaman düşünürüm. Aklıma Bağcıyan Rum Teşkilatı gelir. Özellikle kuruluş dönemlerinde Osmanlı kadınının son güne kadar 1. Cihan Harbi'nde cephane taşırken, yere gelip Nene Hatun gibi direnişe önderlik ederken biz Türk kadınını görüyoruz İbrahim'ciğim. Bugün Türk kadınının, Türk genç kızlarının bence yani ben bunu zaman zaman öyle aklımdan geçer. Bir İsrail ordusu gibi mutlaka bence çünkü içinde bulunduğumuz coğrafyanın şartları da malum. Bence en azından kısa dönemlerle, kısa aralıklarla silah altına alınmasında bence fayda vardır İbrahim'ciğim. En azından evet, bir tüfeğin sökülüp takılması, bir atış, kısa uzun mesafeli atışlar. Yani aylar boyu bunu tabii bir kışla hayatında uzun zaman geçirmelerine gerek yok bunun için. Hı-hı. Bir milis eğitimi şeklinde. Bu bugün şeyde devam ediyor İbrahim'ciğim Avrupa'da. Biz eskiden hani konuşuyoruz zaman zaman İtalyanlarla ticaret yapardık. Onlar zaman yılda bir İtalyanlar, bizim bu gelen misafirlerimiz İbrahim'cim anlatırlardı bize. Temmuz ayında bir haftalık kampı alıyorlardı. Seferberlik eğitimi gibi bizde. Ama onların düzenli olarak bu celp geliyor ve bir aylık, bir haftalık kamplara gidiyorlardı. Ve işte bak şimdi mesela bir G3 tüfeğini elimize almayalı, bak kaç yıl oldu yani.
Evet.
Hani av tüfeği dışında, onun dışında elimize bir ateş silah alma durumumuz olmuyor. Askeri silahların kullanımı, onların bakımı, onlarla hemhal olmak, kısa dönemlerle hatırlamak bence iyi bir şey. Ordu millet vasfımıza uyacak bir tavır olur. Genç kızlarımızın da en azından silah kullanmada bir takım ruhunu, ordu ruhunu, birlik ruhunu geliştirebilmeleri için, komutana itaat ruhunu anlayabilmeleri için. Çünkü bizim kadınlarımız bunları unuttu İbrahim'ciğim. Evet. Yani bunlar unutuldu. Çok çok eskide kaldı. Yüzyıl öncesinde kaldı yani. Ve bence bunların hatırlanması lazım. Bu tabii benim düşüncem. İnşallah benim gibi düşünen başka birileri de çıkar diyeyim. Öyle diyeyim İbrahim'ciğim. İkinci Selim Han tabii baktı ki şeyde İstanbul'da herkes olandan bir taneden habersiz. Tabii şey İskender Paşa, İkinci Selim Han'ı, Şehzade Selim Han'ı böyle bir şekilde aniden, olaylardan habersiz tabii çünkü anlamamış mektubu. Beni de karşısında görünce şey anladı. Mektubun ne ifade etmek istediğini o zaman anladı. Derhal tedbirler hemen alındı. Yeni Padişah II. Selim Han Üsküdar'dan derhal İstanbul'a nakledildi. Topkapı Sarayı'na yerleşir yerleşmez İbrahim'ciğim top sesleriyle ve şehrin dört bir yanına çıkarılan tellallarla birlikte yeni sahibinin ikinci Selim Han olduğu halkada, herkese halkada duyulmuş oldu bu şekilde.
Zaten taht için tabii, başka bir rakibi de kalmamıştı değil mi?
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Bu şekilde geçti. Kolay bir şekilde geçti. Şehirde kaldı 3 gün zarfında da Eyüp Sultan'a uğradı. Çünkü belirli ritüelleri de yerine getirmeden şehirden ayrılmak da istemiyordu.
Evet.
Eyüp Sultan Hazretleri'ne uğradı. Atalarının türbelerini ziyaret etti. Fakir fukaraya sadakalar dağıtıldı. Rutin bir şekilde bunlar. Tabii bir de büyük tüm şeye, hem halka hem de ulema ve müzeraya yemekler tertip edildi. Tabii bunlar yapılırken de sürekli Vezir-i Azam Sokulu Mehmet Paşa'dan haberciler ve mektuplar gelmeye devam ediyor. Mümkün olduğunca ritüelleri de ertelemesi gerektiğine dair, bir an önce gelip orduyu devralmasına dair de, çünkü merkez ordu bu şeyde İbrahim, onların isyanı durumunda kendi mahiyetindeki birlikler de bir şey yaramayabilir. Çünkü İkinci Selim Han o sırada. Nihayetinde İkinci Selim Han 3. günün sonunda derhal yola koyuldu. Tabii o arada asker artık Kanuni'nin vefatına dair huzursuzlukları artmaya başladı. Bu sadece tabii dublörle çözülecek bir şey değil. Nihayet Belgrad'a yaklaştığı sırada İkinci Selim Han şeyde Sokollu Mehmet Paşa da orduya padişahın geri dönüş emrini verdi. Geri dönüş emirleri her zaman asker üzerinde bir pozitif bir etki uyandırır. Bunu akıllıca kullandı Sokollu Mehmet Paşa. Fakat nihayet Belgrad'a doğru artık, yani İkinci Selim Han'a doğru yaklaşıldığı sırada Kanuni'nin arabasında, üstü kapalı atlı arabasının yanında hafızlar Kur'an-ı Kerim okumaya başladıkları andan itibaren artık bu sır da ortadan kalkmış oldu.
Evet.
Bu vefat da artık herkese bu şekilde
duyuruldu,
ilan edilmiş oldu. Ve askerler tabii, ordu durdu. Tabii yürüyüş durdu. Askerler ağlayıp dövünmeye başladılar. Sokollu Mehmet Paşa tabii bir hemen gelenek gereği askerin karşısına çıktı. Onlara güçlü bir nutuk vererek durumu sakinleştirmeye, askerin kederini paylaşmaya ve tekrar harekete geçmeye, yani orduyu tekrar ilerlemeye ikna etti. O sırada da bütün bu geçen zaman içerisinde de bütün bu süreci başarılı yöneten Sokullu Mehmet Paşa nihayet II. Selim Han'ında Belgrad'a ulaştığını ve tahtı ve ordunun ana idaresini artık devralmak için başkomutan olarak Belgrad'da hazır olduğunu haberleri geldi. Nihayet ordu Belgrad'a ulaştı. II. Selim Han üzerinde O da gene geleneksel bir şekilde siyah kaftanıyla birlikte babasını taşıyan arabayı karşıladı. O sırada ikindi namazı vakti gelmişti. İkindi vakti gelmişti. İkindi şeyde cenaze namazı ikinci kez Selim Han. Birincisi gizlice kılınmışken. İkincisi aleni bir şekilde bütün ordunun katılımıyla birlikte namazı kılındı. Ve İstanbul'a doğru kafile hemen önden şekilde yola çıkarıldı. Fakat tabii biliyoruz ki bütün taht değişikliklerinde Kapıkulu askeri cüns başçı ister. Hı hı. Bu da geleneklerimizden biriydi o dönemde. Tabii ki bunu şey bildirmişti. Yani zaten tabii Selim Han da bunu bilmiyor değil. Cüns başçı verilecek. Fakat bir muhaberede yine bir zayıflıktan ve bunlar tabii o şartları da düşünebilmek lazım İbrahim'cim. Yani tabii. Her an isyan edebilecek bir ordu. Derhal yetişmesi gereken bir şehzade, veliaht şehzade. Ne şeyin yanında yeter para var Selim Han'ın, ne de ordu hazinesinde. Şimdi ikisi bir araya gelince, Sokul Mehmet Paşa ile Selim Han bir araya gelince baktılar ki bu askere cülüs bahşişinin o anda onları tatmin edecek şekilde verilmesine imkan yok. Biraz oldu bittiye getirildi. Kapıkulu süvarileri 2. Selim Han'ın otağında, otağı hümayının etrafını sardı. Bir emniyet çemberi oluşturdu. Taht otağın dışına çıkarıldı. Selim Han otağına geçip oturdu ve tahtta aleni bir şekilde oturunca ve biatları almaya başlayınca biraz oldu bittiyle, yani şu bahşiş işini, cülüs bahşiş işini bir oldu bittiye inceden getirdiler. Yani asker tabii durumun kendilerini izah edilmesine rağmen, adetleri tabii sakin durmazlar tabii böyle bir durumda ama tabii ikinci uzun bir iktidardan sonra, şimdi 2. Selim Han tahta çıkmış, ordu zaferle geri dönüş yoluna geçmiş, asker bu işten tabii haz etmedi ama o an için belki de tarihimizde muhtemelen bu ilktir İbrahim, ilk ve sondur muhtemelen, evet. O an için asker sessiz kaldı.
Okay abi, dilerseniz burada bir ara verelim.
Eyvallah.
Aradan sonra tam da askerin için sessiz kaldığı meselesini konuşarak sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Efendim kısa bir ara, aranın ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli padişahlarından bir tanesi kuşkusuz Kanuni Sultan Süleyman Han'dır. Babası Yavuz Sultan Selim Han'ın kendisine bıraktığı emaneti kısa sürede üstelik oluşturduğu ve oğluna devrettiği emaneti Kanuni Sultan Süleyman Han hakkıyla o emanete sahip çıktı ve üzerine kat kat fazla topraklar ekleyerek Dar-ı Beka'ya irtihal eyledi. Ardından yerine oğlu 2. Selim Han geçti. İşte onun tahta oturduğu dönemde askerin ortaya çıkardığı, askerin meydana getirdiği bir takım hadiseleri konuşuyorduk aradan önce. Asker cülüs bahşişi meselesini gündeme getirecekti. Oradan inşallah Okay abi anlatmaya devam edecek. Abi buyursunlar lütfen.
Eyvallah İbrahim'ciğim. Tabii Kanuni'nin sağlığında tabii bütün o kederli vakalar yaşanmasaydı İbrahim'ciğim. Tabii Şehzade Mustafa belki yani halkın da temayülü hep ondan yanaydı biliyoruz ki. Hı hı. Tabii o bir saray kliğine kurban gitti. Babasının da o noktada tabii kendisinde kapıldığı fitneler vardı. Daha önceki zamanlarda bunlardan bahsetmiştik. Yani aslında 2. Selim Han, yani Şehzade Mehmet'ti tabii ondan sonra gene tercihi. O çiçek hastalığından vefat etti. Cihangir çok genç bir yaşta abi Mustafa'nın şehit olmasından sonra o üzüntüyü şey yapamadı, kaldıramadı İbrahim'ciğim. Yani neticede kader ve Şehzade Beyazıt'ın durumunu zaten uzun uzun şey yapmıştık, konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
İran'a sığınması falan gibi, tabii babasıyla karşılıklı mektuplaşmaları falan, bu o kederli. Aslında şunu demek lazım ki bütün bu şehzadeler çok parlak isimlerdi. Belki de takdiri yüda 2. Selim Han bunların içerisinde
en zayıf halka.
En zayıf halkaydı ve Allah'ın takdiri onu tahtta bir numaraya çıktı bir anda. Bütün bu şeylerden sonra. Tabii şu var, yani Sokulu Mehmet Paşa gibi devasa bir zihin bir beyin var 2. Selim Han'ın yanında hiç kuşkusuz. İlk bölümde işte bir araya geldiklerini ne ordu hazinesinde ne 2. Selim Han'ın yanında askeri memnun edecek bir para olmadığını söylemiştik. Askere bir oldu bittiyle Selim Han tahta oturdu otağın önünde. Kapıkulu sipahilerinin şeyinde emniyetinde. Tabii Yeniçeri bu duruma tabii içerledi. O anda ses çıkarmadılar. Her zamanki gibi kapıkulu sipahileriyle aralarındaki bir gergin bunu ilerleyen saatlerde eğer şeyimiz kalırsa dakikalarda konuşacağız ya da ilerleyen programlarda. Gergin araları bir tekrar bir gerginleştiğini görüyoruz o şeyde yani kendilerine katılmıyorlar çünkü padişahına daha sağlıklı bir görüntü çiziyor her zaman. Yeniçerilerde biz haksızlığa uğruyoruz. Bu haksızlığa rağmen Kapıkulu süvarileri hiçbir zaman bizim yanımıza yer almıyorlar gibi böyle bir serzenişler oluyordu zaman zaman. Kimi zaman belki haklı görüldükleri durumlara olabilir ama Uğurlu Emre itaat farzdır. Atlı asker isyan etmez gibi de böyle bir söz vardır şeyde Osmanlı'dan. Mealen söyleyemedim ama mani olarak bu şekil İbrahim'ciğim. Hakikaten de öyle bir yapısı vardı Kapıkulu süvarilerinin. Nihayetinde 2. Selim Han İstanbul'a gelmesinden bir gün evvel padişah alayının geçeceği tabii bütün yollar şey yapılmış hazırlanmış hepsi muhafaza altında sabah o günün sabahında İstanbul'a girmesinden hemen evvel Şehzade Camii'nin önünde alay birden durdu. Tabii padişah tabii yani durumu öğrenin diye habercilerini Bostancı başısını yolladığında geri gelen cevap standart bir cevaptı. Bunu zamanında Fatih Sultan Mehmet Han'a bile yaptılar ya. O şeye girerken İbrahim'ciğim İstanbul fethinden sonra İstanbul'a girerken Topkapı'dan bir 20 dakika gecikiyor biliyor musun? Bundan bahsetmiş miydik bilmiyorum programı. Bahsetmişizdir muhtemelen.
Çok ilginç.
Ha, yani belki de unutuldu. Tabii çok şey peş peşe konuştuğumuz için. ne oldu diyor Fatih Sultan Mehmet Han'da. Sultan diyor ot arabası devrildi diyorlar.
Ot arabası yani, devrildi.
Ot arabası devrildi diyorlar. Yani öyle bir, o bir tabir. Kazan kaldırma gibi bir tabir İbrahim'cim o. Yani ya işte sana işte koskoca bir İstanbul gibi şehri aldık. Hani bunun bahşişi?
Kapının, yani kapının kilidi açılmıyor derler ya böyle. İşte kız evden çıkarken filan.
evet. Aynen öyle İbrahim'cim. İkinci Selim Han da bu muameleyle iş yaptı. Ot arabası devrildi efendim falan filan böyle bir cevaplar. Tabii bunun yaptıklarının doğru bir şey olmadığını yani yeni sultanın Topkapı Sarayı'nda atalarının tahtına sarayına gireceğini söyleyen bütün üst düzey ricale bunların bir kısmına ağır hakaretler edildi İbrahim'ciğim bir kısmına da silah çekildi. Hatta şeye izin verdiler neticede padişahın saraya girmesine izin verildi. Fakat Yeniçeriler şeyden Topkapı Sarayı'nın civarından kalabalıklarını silahlı kalabalıklarını ayırmadılar. Ayırmadıkları gibi bütün üzeraya ve umeraya ciddi manada tehditkar bir tavır sergilemeye başladılar. Sonunda 2. Selim Han bu noktada Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa'nın da telkiniyle İbrahim'cim Yeniçeri ağalarına çok yakında yani bir iki gün içerisinde bahşişin mutlaka dağıtılacağını bizzat kendisi söyledi. Yani şu neticede İbrahim'cim işin özeti şu. Öyle bir noktada İstanbul gene bir yeni bir yağma ve yıkımdan kurtuldu ki hem yani daha henüz Osmanlı'da en görkemli dönemleri. Padişah burada bizzat kendisi konuşmamış olsa, o dirayeti o göstermemiş olsa gerçekten de İstanbul'da yepyeni bir yıkımın gerçekleşeceği de ortada. İbrahim'ciğim şimdi bundan sonra ben Yeniçeri sipahi meselesini biraz da açmak istiyorum ama bu ordu devlet ilişkilerinde çok büyük iz bırakmış. Aslında bir isyan gibi, bir halk isyanı gibi görünse de tesirleri bakımından ve kapsadığı güruhlar bakımından bu Şeyh Bedrettin olayından biraz bahsetmek gerekecek. Çünkü
evet.
Şeyde Celali isyanlarından evvelinde Osmanlı'daki en büyük ve en gerçekten de toplumsal çalkantıya sebep olmuş isyan. Bunu da bundan da bahsedersek bu konu daha bütüncül bir şekilde ilerlemiş olacak diye düşünüyorum. Bunu birkaç kaynaktan da destek alarak Neşri'den, Tevari Ali Osman'dan ve Mufassıl Osmanlı tarihinden destek alarak geliştireceğim bu konuyu İbrahim'ciğim. Tabii Fethet döneminin sonunda Çelebi Sultan Mehmet devrinin bu aslında en mühim olaylarının başında geliyor. Simamlı Şeyh Bedrettin taraftarlarının gerçekten de çok şaşırtıcı bir akıl almaz bir bağlılık göstermelerinin bugün biz FETÖ'de bu durumu yaşıyoruz ya İbrahim'cim. Hani evet. Şaşırıyoruz bu kadar yanlışa, bu kadar inanılmaz sadece bir siyasi olarak değil fıkhen de tamamen bir yanlışlara bu kadar insanları nasıl sadakat göstermelerine. Burada biz bu Şeyh Bedrettin hadisesinde bizi biraz daha aydınlatıcı olacak bu noktada.
Evet.
Tabii iktidarı artık tek başına Çelebi Mehmet Sultan artık ele aldıktan sonra bir şey de bir bu Simamlı Şeyh Bedrettin olarak geçer bu. Tabii bu Simamlı'na şeyle karıştırılmamalı. Kütahya'nın Simav ilçesiyle bunu karıştırmamak lazım. Bunda bir karışıklık oluyor. Bu Edirne yakınlarındaki Simamlı diye bir köy var. O yüzden adı Simamlı Şeyh Bedrettin olarak geçiyor tarihlerde. Tabii Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu Çelebi Mehmet hiç kuşkusuz. Bu yüzden de içinde bulunduğu zorluklar, neticede kardeşleriyle olan mücadelesi, gösterdiği yüksek dirayet, onu bu istihbaratı da çok kuvvetli kullanabilme yeteneğini de geliştirmiş durumda o günlerde. Bu Şeyh Bedrettin ve taraftarlarının bir oluşum içerisinde olduğu, tahta bu kadar yakın bir yerde bir anda taraftarlarının süratle gelişen bir değişik bir itikadın süratle geliştiği ve neticede devlete tehdit oluşturabileceğine dair gelen istihbaratları da akıllı bir şekilde zamanında değerlendirebiliyor Çelebi Mehmet. Çünkü bu tek cepheli bir hadise olarak görmemek lazım Şeyh Bedrettin hareketini. Dini, siyasi, sosyal tarafları çok belirgin ve tesirli olan bir hareket. Bu Edirne yakınlarında Simavla'da doğmuş dedik. O yüzden Simavla'da deniyor. Bunun babasının ismi İsrail. Zamanında burada kadılık etmiş. Bu Simavla köyünde kadılık, ilçesinde kadılık etmiş İbrahim'ciğim. O yüzden Simavla kadısı oğlu Şeyh Bedrettin olarak geçiyor. Bedrettin'in ismi. Bu kişi aslında bakıldığında fıkıh alanında ve ilk başlarda tasavvuf alanında sağlıklı bir ilerleyiş gösteriyor. Fıkıh noktasında gerçekten de kale alınabilecek şeyleri var. Risaleleri ve eserleri var. Dedesinin adı Abdülaziz. Bu Rumeli'nin ilk fetih yıllarında Süleyman Paşa ile birlikte ciddi hizmetler göstermiş, ciddi kahramanlıklar göstermiş biri. Fakat bu Dimetoka'da bu oğlu İsrail, bu Dimetoka Rum beyinin Tekfor'un kızıyla evleniyor. Bu Bedrettin bu şeyden, bu Rum kızdan doğma İbrahim'ciğim. Durumu Hafız Halil var. Onun yazdığı Menakıb-ı Şeyh Bedrettin isimli bir eser var. Burada bunlar soylarını ta Alaaddin Keykubat'a kadar Anadolu Selçuk Sultanlığı'na ona dayandırıyorlar. Fakat daha sonra tarihçilerin ciddi bir kısmı kendilerini böyle güçlü bir soya bağlamak için bir tarih uydurduklarını, bir soy, bir şecere uydurduklarına dair de bir şey var. Bir şüpheyle yaklaşıyorlar bu bilgiye. Şeyh Bedrettin ilk tahsilini Bursa ve Konya'da yaptıktan sonra Suriye ve oradan da Kahire'ye geçiyor. Onun bu itikadi alandaki değişimleri muhtemelen Kahire'de olduğuna dair güçlü bazı izlenimler var. Daha sonra Kahire'de Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri gibi aslında güçlü bir isimden dersler alıyor, onun ilim halkasına katılıyor. Fakat burada Mübarek Şah diye bir yine bir kendisine bir hoca buluyor. Mantık, felsefe ve ilahiyat derslerinin bir kısmını bu kişiden tahsil ediyor. Tasavvufu ilimleri üzerinde Ahlaklı Şeyh Seyyid Hüseyin diye biri geçiyor bu Tevari Ali Osman'da. Hatta Memlük Sultanı o dönemde bu gencin konuşmalarından, sohbetlerinden kulağına gelmiş. Demek ki o dönemde aykırı tavırları yok ki Memlük Sultanı da kendisi bu genci tanıdıktan sonra İbrahim için hürmet ettiğini, ihsanlarda bulunduğunu görüyoruz kendisi. Daha sonra bu gene hocasının hocalarından bu mübarek şahın şeyle, tavsiyesiyle İran'a geçiyor. Evet. İran'da Tebriz'de uzun süre kaldığını görüyoruz burada. Hatta Emir Timur'la tanıştığını Tebriz'de. Buna dair tarihlerde geçen bir takım vakalar var. Tabii bu şeyden sonra Kahire'de tekrar bu Tebriz'den Kahire'ye döndüğünü görüyoruz. Anadolu'ya gelene kadar bu Kahire Tebriz hattı üzerinde yaptığı yolculuklarda edindiği bilgilerde onun itikadını artık mutlak olarak döndüren vakalar olduğuna dair kendi bilhassa kendi taraftarları arasında yayılan pek çok vaka var. Tabii görüşlerini daha çok Anadolu'ya geldiği yıllardan itibaren Aleviler üzerinde, Alevi köyleri üzerinde, halk üzerinde kabul buluyor bunun görüşleri İbrahim'ciğim. Edirne'ye yerleşene kadar bir müddet Anadolu'da seyahatlerini görüyoruz. Asıl onu Şeyh Bedrettin'i manevi ve asıl maddi açıdan onun asıl destekçisi İbrahim'ciğim bu Fethet dönemi sırasında Musa Çelebi'nin kendisini kazasker tayinin etmesiyle birlikte asıl nüfuzuna Anadolu'da bu şekilde kavuşuyor. Evet. Çelebi Mehmet'in Musa Çelebi ile olan mücadelesinde kendisine sadece ilmi olarak değil topladığı taraftarlarla birlikte fiziken de yardım ettiğini görüyoruz. Tabii Fethet döneminin sonunda artık Çelebi Mehmet Musa Çelebi'yi ortadan kaldırınca kaz askeri tabii ilan etmiş Şeyh Bedrettin'i. Musa Çelebi vefatından sonra onu şeyde İznik'te zorunlu ikamete, hatta sadece zorunlu ikamet değil Sıkı'da göz hapsine aldırtıyor Çelebi Mehmet. Fakat İznik'te Çelebi Mehmet'in bütün ikazlarına rağmen onu gözetlemeye, bütün hareketlerini takip etmeye görevlendirdiği askeri karakterlerin de tuhaf bir şekilde gizli gizli onun müridi olmaya başladığını görüyoruz ki tabii Allah alem bu konuda konuşulan pek çok şey var. Bu noktada tesir etme gücü bakımından Yahudilerden de çok şey kaptığına dair şeye bedretti. Nihayetinde bu en sadık adamları ondan o şey Börklüce Mustafa var.
Evet.
En onun şeylerinden, sadık adamlarından. Onu daha İznik'te bulunurken onu Aydın taraflarına göndererek burada bir propaganda yapmasını ve kendilerine taraftar bulmasını söylüyor. İstiyor. Tabii bu Börklüce Mustafa'nın bağlılığı daha sonra bunun öldürülmesi sırasında gösterdiği o korkunç bağlılık gerçekten de akıllara sığacak gibi değil. Bu inançla kendisine gene ne yazık ki Alevi halktan çok taraftar toplayabiliyor. Yani bunu tabii düşündükçe bunu anlamakta ben hep zorlandım bugüne kadar İbrahim'ciğim. Çünkü şimdi Neşri'den nasıl fikirleri olduğuna dair yani biz hafızadan saymak yerine ben o yüzden bunu kaynaklı bir şekilde okuyalım ki İbrahim'ciğim. Nasıl fikirleri vardı ve bu neden nasıl oluyor da o günlerden daha sonra Eşa İsmail zamanında ve yine daha sonra Celali İsyanları'nda 16. asrından itibaren 17. asır Anadolu ateş çemberi. Yani bu bütün bu şeyler nasıl halk arasında bilhassa Alev arkasında nasıl taraflar nasıl yayılıyor? Bunu anlamak imkansız. Çünkü şimdi görüşlerinden birkaçını okuyacağım İbrahim'ciğim.
Abi şimdi
Neşri'den okuyalım.
Çok özür dilerim. Programımızın sonuna geldik.
Tamam.
Dilerseniz şey yapalım. Bir sonraki bölümün başında bunu okuyarak programımıza başlayalım inşallah.
Çünkü mesele şu İbrahim'ciğim. Yani öyle şeyler yani basit bir fıkhi ayrım, basit bir itikadi farklılık, bir görüş, bir içtihat farklılığından kaynaklanan ayrımlar yok burada.
Evet.
Öyle kökten, öyle radikal, öyle İslam'ın temel bütün değerlerine aykırı bu vaazların, bu yazılan kitapların nasıl kabul bu kadar geniş kabul görmesi. Bu burada insanlar kan döküyorlar, evlatlarını veriyorlar, can veriyorlar. Bunu anlamak, yani insan hakikaten mikrokozmosudur derler ya İbrahim'ciğim. Yani gerçekten insanoğlu hem gerçekten de yaratılmışların en üstünü, ama bir kere de doğru yoldan çıktı mı gerçekten de hem hayvanlardan da aşağı hem de yaratılmış en tehlikeli varlık İbrahim'ciğim.
Maalesef. Aradan geçen 500 küsur yıla rağmen bugün bile benzeri örgütlerin Türkiye'de, bu coğrafyada daha doğrusu, taraftar bulabildiğini görüyoruz maalesef. Demek ki tarihten ibret almıyoruz abi diyelim.
Aynen öyle.
Çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik.
Ben teşekkür ederim canım.
Keyifli bir söyleşi oldu. İnşallah bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızın bu haftada sonuna geldik. Değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile beraber Osmanlı tarihinde yaşanan, gerçekleşen askeri kalkışmaları ve askeri darbe girişimlerini konuşmaya devam ediyoruz. Haftaya inşallah tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki programımızda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.